Ayrım 44, sayfa 588. Döndüğünde kampın nehir kıyısında kilometrelerce uzandığını ve Nil'in Avrupa'nın bazı müreffeh kentlerindeki limanlara benzemiş olduğunu gördü. Gemi direkleri ve baca ormanına dönmüştü nehir. Küçük tekneler, mavnalar, istimbotlar, gambotlar adeta birbirlerinin üstüne demirlemişlerdi. Yeni suya indirilmiş 6 tane silah donanımlı ve pervaneli gambot vardı. Uzunlukları 42,5 metre, genişlikleri 7 metreydi. 12 ve 6 livrelik mermi atan topları ve üst güvertelerde maksim bataryaları vardı. Modern teçhizatla donatılmışlardı. Cephane asansörleri, projektörler, buharlı vinçler bulunuyordu üstlerinde. Yine de su kesimleri 1 metreydi ve kıç pervaneleri saatte 12 deniz mili hız yapmalarını sağlıyordu. Bunlara ek olarak 4 tane de eski tip gambot vardı. Gordon zamanından kalan bu gemilerde aynı silahlarla teçhiz edilmişti. Serdar Londra'dan zaten güçlü olan Mısır ordusuna ilaveten 1. sınıf İngiliz askerleri de istemişti. İsteği kabul edilmiş ve Warwickshire, Lincoln, Seaford, Highlander, Grenadier, Northumberland, Lancashire, Tüfek Tugayı ve Mızrak Birliği gibi önemli kraliyet birliklerinden tabur tabur asker gönderilmişti. Serdar'ın ordusunun top gücü de çok yüksekti. 40 librelik obüslerden, sahra toplarına ve atlı top bataryalarına kadar her şey tamamdı. Serdar'ın büyük beyaz çadırı etrafı çitlerle çevrili karargahın ortasına yüksek bir mevkiye kurulmuştu. Bayrak direğinde Mısır bayrağı dalgalanıyordu. Penrod dönünce hem adamlarını hem de develerini besili ve güçlü bulmuştu. Başlarında komutanları olmayınca hayatları oldukça sakin geçmişti. Penrod o günlerin acısını çıkartırcasına koşturmaya başladı herkesi. Şabluka boğazında Nil'in yükselmesiyle ortaya çıkan ilk yeşil akıntı belirdiğinde büyük ilerleyiş başlamıştı. 30 bin asker ve savaş treni boğazın girişine doğru harekete geçti. Burada karşılıklı sarp siyah kayaların bulunduğu iki yakanın arası 200 metre kadardı. Hartum ve Omdurman'dan 90 kilometre uzaktaydılar. Bir sonraki kamp yeri nehrin yukarısına doğru sadece 11 kilometre ötede Royan Adası'nın karşısındaydı. Ama bunlar zor ve tehlikeli kilometrelerdi. Gambotlar arkalarındaki mavnalarla akıntıya karşı gitmekte zorlanıyordu. Daha önceden sorunlu olan Zafir bu kez de su almaya başlamış ve tam boğazın ortasında baş kısmından suya gömülmüştü. Subay ve denizciler canlarını zor kurtarmışlardı. Royan Adası'na karadan giden piyade ve süvariler için mesafe iki katına çıkıyordu. Dağlık Şabluka kıyısından gidemedikleri için çölden dolaşmaları gerekiyordu. Penrod'un develeri demir tanklarda su taşıyordu askerler için. Royan Adası'na ulaştıktan sonra Omdurman yolu temiz ve açık olarak uzanıyordu önlerinde. Askerler, hayvanlar, gemiler ve silahlardan oluşan muazzam ordu amansızca ağır ağır tehditkar bir şekilde ilerliyordu. Sonunda arada bir tek alçak Kerreri tepeleri kalmıştı. Omdurman'ı İngiliz subayların dürbünlerinden gizleyen. Dervişlerden hala bir iz yoktu. Belki kenti terk edip kaçmışlardı. Serdar süvarilerini onları bulmaya yolladı. Halife Abdullah'ı tüm ordusunu Omdurman'da toplamıştı. Sayıları neredeyse 100 bini buluyordu. Abdullah'ı Kerreri tepelerinin eteğindeki düzlükte toplanmış orduyu gözden geçirdi. Ölüm döşeğinde yatan kutsal mollalardan biri, bu tepelerde Mehdi, İzmin ve Sudan topraklarının kaderini belirleyecek büyük bir savaş olacağı kehanetinde bulunmuştu. Güçlü derviş ordusunu gören birinin savaşın sonucundan kuşku duyması imkansızdı. Dört nala kalkmış süvari grupları kilometrelerce uzanıyor, dalga dalga atlılar ve mızraklı siyah Sudan savaşçıları muazzam bir kitle oluşturuyordu. Gördükleriyle coşan Abdullah hepsine hayır dua etti. Onlara Allah ve Mehdi adına görevlerini yapmalarını buyurdu. Bu savaşta önce Allah sonra ben olacağım önünüzde diye and içti. Emirler ve halefler her şeyden çok gambotlardan korkmuşlardı. Casusları bu vasıların gücü hakkında bilgi vermişti. Abdullah bu tehdide karşı bir şey tasarladı. Hala Omdurman'da bulunan Avrupalı esirler arasında bir de Alman mühendis vardı. Abdullah'ı adamı getirtti ve zincirlerini çıkarttırdı. Bu genellikle idamdan önce yapılan bir şey olduğu için Alman korkuyla titremeye başlamıştı. ''Nehre döşenecek patlayıcılar imal etmeni istiyorum.'' dedi Abdullah'ı. Yaşlı mühendis bu ceza tecilinden ötürü çok sevinmişti. Büyük bir heves ve gayretle kendini bu işe verdi. İki çelik kazana yarımşar ton barut doldurdu. Patlatıcı olarak da dolu, horozu açık ve patlamaya hazır pistoller yerleştirdi içlerine. Tetiklerine de sağlam, uzun bir ip bağladı. İp kuvvetle çekilince pistoller patlayacak ve kazanlardaki patlayıcıları da tetiklemiş olacaktı. İlk kocamayın derviş istimbotlarından biri olan İsmailiyaya yüklendi. Alman mühendis ve 150 adamla birlikte kanalın ortasında nehre indirildi. Mayın nehrin dibine değince istimbot kaptanı açıklamaya asla fırsat bulamadı, bir sebepten ötürü ipi hızla çekmeye karar verdi. Mayının etkisi konusunda kıyıdan onları izlemekte olan Abdullahi, emirleri ve komutanları kesinlikle ikna olmuşlardı. İsmailiya kaptanı tayfaları ve Alman mühendisle birlikte dibi boylamıştı. Abdullahi bu yeni silaha bayılmıştı. Hemen öteki istimbotlardan birinin kaptanına ikinci mayını nehre indirmesini emretti. Kaptan ilk gösteriden herkes kadar etkilenmiş durumdaydı. Mayını güverteye çıkarmada önce tüm tedbirlerini aldı ve başka bir aksilik yaşanmadan mayın kanala bırakıldı. Abdullahi adamı övgülerle karşıladı ve ödüllere boğdu. Derviş komutanları kafirin gelmesini bekliyordu. Her gün casusları amansız ilerleyişin raporlarını getiriyordu. Bu yeni nesil sert haçlıların gücünü ve kararlılığını en iyi kavrayan kişi Osman Atalan'dı. Kafirler Kerreri tepelerinden sadece 6 kilometre ötedeki Merre'ye vardıklarında yanına Al-Nor'la Mo'man Digna'yı alıp tepelere çıktı ve yaklaşan orduya baktı. Yükselttikleri tozun toprağın arasından ilerleyen safları ve süvarilerin güneşte parlayan mızrak uçlarını gördü. Ne olduğunu anlamadan Helios'ta mesajlarının çakışını izledi. Nil'den süzülerek gelen güzel ve ölümcül gambotları seyretti ve Omdurman'a dönüp tüm eşlerini huzuruna çağırdı. ''Sizi bütün çocuklarla birlikte Gedda vahasındaki camiye göndereceğim. Beni orada bekleyeceksiniz. Savaş kazanınca gelip sizi alacağım.'' Rebecca ve Nazira da eşyalarını toplayıp develere yüklediler. Üç çocuğu yanlarına alıp savaşçılar nezaretinde kenti terk ettiler. ''Neden bu kafirler bize zarar vermek istiyor?'' diye üzüntüyle sordu Ahmet. ''Ya yüce ve sevgili babamızı öldürürlerse?'' Ahmet ebeveynlerinin güzel taraflarını almamıştı. Gözleri maviydi ama birbirine yakın ve sinsi bakışlıydı. Ön dişleri fırlaktı. Bu özellikleri yüzünden kızıl bir kemirgene benziyordu. ''Sızlanıp yakınma ağabeyim. Allah ne takdir ederse etsin cesur olmalı ve onurlu annemize iyi bakmalıyız.'' Kahruba cevap vermişti sorularına. Rebecca yüreğinin sıkıştığını hissetti. Ne kadar farklıydılar. Ahmet sıradan, ürkek ve korkaktı. Oysa Kahruba güzel, korkusuz ve atılgandı. Devenin üstünde sarsılarak giderken bebeğini bağrına bastı. Güneşten korumak için örttüğü pamuklu çarşafın altında halsiz yatıyordu kızı. Minik bedeni onu tüketen ateş yüzünden sıcak ve terliydi. Omdurman zor bir kentti. Kadın ve çocuklardan oluşan küçük kervan karanlık bastıktan bir saat sonra Vaha'ya ulaşmıştı. ''Burayı seveceksin.'' dedi Rebecca Ahmet'e. ''Burası senin doğduğun yer. Mollalar bilgili ve akıllıdır. Sana birçok şey öğretecekler.'' Ahmet doğuştan alimdi, bilgiye susamış bir çocuktu. Kahruba'yı etkileme zahmetine girmiyordu bile Rebecca. O özgür ruhlu bir çocuktu ve kendi görüşüne uymayan hiçbir şeye amin demezdi. Gece hasta bebeği koynunda yatarken ikizleri düşünmeye başladı. Son zamanlarda özellikle de Mısır ordusunun karşı konulamaz bir şekilde ilerlediğini duyduktan sonra onları daha sık düşünür olmuştu. Amber'den ayrılalı çok zaman olmuştu. Safran'ı ise en son Hartum'un karanlık sokaklarında koşarken görmüştü. İkisini de hala tüm canlılıklarıyla hayal edebiliyordu. Gözlerine yaşlar doldu. Acaba şimdi nasıl olmuşlardı? Nerede evlenmişlerdi? Kendi çocukları olmuş muydu? Hatta acaba hayatta mıydılar? Şimdi onu görseler tanımazlardı bile. Arap bir eşe benzediğini, doğumlarla çektiği acılarla yaşlılıkla çöküp yıprandığını biliyordu. Üzüntüyle içini çekti ve bebek inledi. Rebecca bebeği rahat etsin diye kıpırdamamaya zorladı kendini. İçinde ilerideki birkaç günün ne getireceğine ilişkin garip belirsiz bir korku vardı. Bir felaket önsezisiydi bu. Şu an ait olduğu dünyanın parçalanacağına, kocasının ve belki de çocuklarının bile öleceğine dair bir önsezisiydi. Ümit edecek ne kalmıştı? Hala dayanmak için ne sebep vardı? Sonunda karanlık ve boğucu bir uykuya daldı. Uyandığında kollarındaki bebek soğuk ve ölüydü. Tüm ruhunu ümitsizlik kapladı. İngiliz ve Mısır süvarileri birlikte ilerliyordu. Nil sağ taraflarındaydı ve gambotların da ard arda ilerleyişlerini görebiliyorlardı. Önlerinde Kerreri tepeleri uzanmaktaydı. Penrod'un develeri sağ kanatta yer alıyordu. İlk bayırı tırmanınca birden zirveye ulaşmış oldular. Aşağıda Penrod iki büyük Nil'in karışma noktasını ve aralarında da Hartum'un uzun zaman önce terk edilmiş kalıntılarını gördü. Tam karşıda Omdurman'da büyük bir yapının kahverengi kubbesi görünüyordu. Penrod kaçtığında bina yoktu orada. Yine de bunun Mehdi'nin kentin tam ortasında yer alan anıtı olduğunu anladı. Başka da değişen bir şey yoktu. Önlerindeki geniş düzlük sık çalılıklarla doluydu ve üç tarafında sert, taşlı yükseltiler yer alıyordu. Düzlüğün merkezinde abide gibi duran konik Sargam tepesi vardı. Tepeye bitişik olarak devam eden sırt hemen ilerisindeki toprağa doğru uzanmaktaydı. Dervişler görünürde yoktu. Penrod verilen özel emre uyarak askerlerini bulundukları yüksek mevkide durdurdu ve dikkatli ilerleyen İngiliz süvarilerini izlemeye başladılar. Aniden bir hareket oldu, çalıların ardından yüzlerce minik leke çıkıvermişti. Bunlar derviş öncüleriydi. İngiliz süvarilerine doğru harekete geçtiler. Ön saftaki askerler hemen hayvanlarından inerek uzun bir cephe oluşturdular ve yaklaşan dervişlere ateş açtılar. Birkaçı düşerken diğerleri hızla çıktıkları yere döndü. Sonra dikkate değer bir dönüşüm gerçekleşti. Çalıların oluşturduğu karanlık duvar canlandı. Çalı duvarı aslında on binlerce derviş savaşçıdan oluşmuştu. Onların arkasından da düzlüğün ortasındaki yükseltiden başka bir muazzam kütle belirmişti. Çekirge sürüsü gibi hücuma kalktılar. Birliklerin etrafında ve arasında ileri geri koşturan atlılar vardı ve süvariler çığ gibi ilerliyordu. Yüzlerce sancak dalgalanıyor, göz alabildiğine mızrak ucu parlıyordu. Penrod savaş davullarını ve ombeyaları bulunduğu yerden bile duyabilmekteydi. Dürbünle düşmanın ön saflarını inceledi ve tam ortada Osman Atalı'nın kızıl siyah sancağını gördü. "Demek düşmanım da gelmiş," diye mırıldandı. İçgüdüsel olarak Arapça konuşmuştu. Yanında duran çavuş Yakup hınzırca sırıtıp tek gözünü devirerek "Kısmet," dedi, "alın yazısı işte." Sonra dikkatleri nehire doğru ilerleyen ürkütücü derviş kuvvetlerine çevrildi. O sırada gambot felukası her iki kıyıdaki derviş kalelerini top ateşine tutmaya başladı. Derviş topları da karşılık verdi, top sesleri tepelerde yankılanıyordu. Ama gambotlardan açılan ateş hızlı ve isabetliydi. Kalelerdeki mazgal şevleri parçalanmış ve arkalarındaki toplar hasar görmüştü. Mitralyözler de iki tarafa birden ateş kusuyor ve kalelerdeki dervişleri biçiyordu. İngiliz ve Mısır süvarileri ağır ağır yaklaşan dervişlerin önünden çekiliyordu. Aynı esnada Kitchener'ın asıl ordusu ortaya çıkmış ve terk edilmiş küçük balıkçı köyü Eygeyga'yı kuşatmıştı. Bu savunma pozisyonunu alarak dervişlerin ilk saldırısını beklemeye başlamışlardı. Birden muazzam derviş ilerleyişi durdu. Tüfekleriyle havaya ateş açtılar ama hücuma kalkmak yerine namaza başladılar. İkindi namazından sonra da saldırıya geçmeyecekleri belli olmuştu. Asıl saldırıyı o gün yapmayacaklardı. Gambot felokası derviş kalelerine ağır hasar vermiş ve Mehdi'nin anıtını da topa tutarak kubbesini yıkmıştı. Onlar da toparlanıp ordunun karargah kurduğu yere demirlediler ve gece bastırdı. Derviş ordusunun gerisinde Osman Atalan Halife Abdullahi ile çadırının önündeki küçük kamp ateşinin başında oturuyordu. Günün olaylarını ve çarpışmalarını tartışıyor ve ertesi günü planlıyorlardı. Aniden nehrin ortasından adeta dev bir göz açıldı ve üstlerine parlak bir ışık hüzmesi geldi. Abdullahi ayağa fırlayıp "Bu büyü de nedir?" diye haykırdı. "Yüce Abdullahi, kafirler bizi gözetliyor. Çabuk çadırımı yakın," diye bağırdı, "görecekler." İki eliyle ışıktan kör olan gözlerini kapatarak kendini yere attı. Kimseden korkmazdı ama bu büyücülüktü. Aralarında en çok 6 kilometre mesafe olan iki büyük ordu geceyi sürekli tetikte, uyuyup uyanarak sabırsızlıkla şafağı bekleyerek geçirdi. Sabahın 4:30'unda çalan kalk boruları ortalığı çınlattı. Trompetler ve askeri düdükler de borulara katıldı. Piyadeler ve topçular silah başına geçti, süvariler at bindi. Güneş doğmadan öncü devriyeler araştırmaya çıktı. Gece saldırısı olmadığı için dervişlerin karanlıktan yararlanıp uzaklaşmış olmasından ve yamaçta kimse kalmadığından kuşkulanıyorlardı. 3 deve takımıyla ilerleyen Penrod kampın önündeki bayırın tepesine çıktı ve Surgam tepesine ve kente doğru baktı. Loş ışıkta bile Mehdi'nin kabrinin damının yıkıldığını fark edebiliyordu. Aşağıdaki düzlüğü inceledi ve koyu lekelerle belirsiz çizgilerle dolu olduğunu gördü. Sonra aniden yükselen Afrika güneşi ortalığı aydınlattı. Derviş ordusu bir yere gitmemişti. Tüm haşmetiyle gözünün önündeydi. Neredeyse 8 kilometrelik bir cephe oluşturuyorlardı. Mızraklar parıldıyor, ağır ilerleyen ana kütlerin arasında süvariler dolanıyordu. Sonra savaş davulları dövülmeye başlandı. Fil dişi ombeyalar öttü ve dervişler naralar attılar. Kopan gümbürtü sağır ediciydi. Henüz derviş ordusu asıl Mısır ordusu ve arkalarına demirlemiş gambotların görüş alanında değildi. Ama sesleri onlara kadar ulaşmıştı. Saldırı hızla gelişti. Derviş birlikleri iyi disipline olmuştu ve kararlı bir biçimde hareket ediyordu. İngiliz ve Mısır süvarileri geri çekildiler. Derviş ordusunun ön safları yüzlerce rengarenk sancak altında davullarını çalarak tepeye tırmandı. Aşağıda bekleyen kafir ordusunu gördüler. Hiç duraksamadan havaya ateş ederek bayır aşağı hücuma geçtiler. Serdar açık yamaçta iyice ortaya çıkana kadar ilerlemelerini bekledi. O bölge topçuları ve gambot kaptanları tarafından gayet iyi biliniyordu. Yine de çatışmayı başlatan İngiliz tarafı olmadı. Dervişler birkaç eski sahra topuna getirmişlerdi ve gülleleri İngiliz karargahının önüne düşmeye başladı. Gambotlar ve sahra topları hemen karşılık verdi. İlerleyen derviş ordusunun üstündeki gökyüzü güneşte açan pamuk tohumları gibi patlayan şarapnel parçalarıyla dolmuştu. Dalgalanan sancakların oluşturduğu deniz devrilip yel değirmeninin önünde yere yapışan otlar gibi yıkıldı. Sonra arkadan yetişenler sancakları tekrar dalgalandırmaya başladılar ve ileri atıldılar. Topçuların rahat atış yapabilmesi için süvariler ortadan çekilmişti. Dervişler devam ettiler ama saflar sürekli seyrekleşiyor ve yamaç üst üste yığılan hareketsiz bedenlerle kaplanıyordu. Sonra dervişler tüfek ve mitralyözlerle yüz yüze geldi. Katliam tırmandı. Tüfekler o kadar ısınmıştı ki askerler arka sıradakilerle yer değiştirmek zorunda kaldılar. Maximler depolarındaki tüm suyu kaynatmış, depolar askerlerin mataralarındaki sularla yeniden doldurulmuştu. Cephe saldırısı Osman ve Abdullahi tarafından planlanmıştı. Asıl kuvvetlerini düşmanı iki yandan kıskaca alacak biçimde yerleştirmişlerdi. Silahlarla katledilen adamlar cesur adamlardı ama en iyi savaşçıları değildi. Ordunun asıl gücü henüz sırtın ardındaydı. Penrod artık kanatta olmaktan sıkılmıştı. İlk saldırıdan sağ kurtulup kaçmaya çalışanlarla çarpışmaya hazırlanıyordu ki aniden tepeyi aşarak çok yakından üstüne doğru gelen binlerce yeni düşman süvarisiyle karşı karşıya kaldı. Yok edilmeden önce askerleriyle kaçması ve güvenli atların ardına geçmeye çalışması gerekiyordu. Hızla atıldılar ama dervişler ve naraları çok yakındı. Nehirdeki gambotlardan birinde bu tehlikeli gelişme fark edilmişti. Hemen yaklaşıp tam Penrod'un askerleri saldırıya uğramak üzereyken Maximlerle ateş açtılar. Sonuç inanılmazdı. Derviş süvarilerinin ön safları dizi dizi yere yığılırken geridekiler kaçmaya başlamıştı. Penrod adamlarını güvenli hatta sokmaya başarmıştı. Artık Serdar karargahından ayrılıp kente yapacağı son saldırıyı başlatabilirdi. Dervişler tamamen geri çekilmiş ve yol açılmıştı. Süvari birlikleri süngüler ve silahlar sırtı açtı ve Mehdi'nin parçalanmış kubbesine doğru ilerlemeye başladı. Ama dervişler yenilmemişti. Surgam tepesine ve kumlu sırta yaklaşan İngiliz kuvvetleri Osman Atalan ve halifenin ordularının en seçkin kısmını buradaki girintiye saklamış olduğunu gördüler. Pusu yerinden fırlayan 24 bin çöl savaşçısı İngilizlerin üstüne atıldı. Aralarındaki dövüş korkunç oldu. Nehirdeki gambotlar işe karışamıyordu. İngiliz mızraklı askerleri burunlarının dibinde beliren savaşçılar yüzünden şaşırmış ve doğruca üstlerine atılmak zorunda kalmışlardı. Vahşi, disiplinsiz piyadeler İngiliz mızrakları karşısında dayanamazdı. Ama bunlar atlıydı. Tüfeklerinin namlularını İngiliz atlarının böğrüne dayayıp ateş ediyor, palalarıyla atlarında diz ardı kirişlerini kesiyor, binicileri eyerlerden çekiyorlardı. Mızrak birliği çok sayıda şehit verdi. Alnor tek başına 3'ünü öldürmüştü. Bu kısa ama kanlı çarpışma Düzlük'te ve Surgam Tepesi civarında yaşanan şiddetli savaşın bir parçasıydı adeta. İngiliz ve Mısırlar muhteşem savaştılar. Tugaylar yeni saldırıları karşılamak için adeta tören yapar gibi manevralar yaptı. Subaylar atışları büyük bir soğukkanlılık ve ustalıkla yönetti. Kıyamı arttırmak için Maksimler de devreye sokuldu. Ama dervişlerin cesareti insanüstüydü. İçlerinde sönmeyen bir fanatizm ateşi vardı. Saldırıp devriliyorlar ama hemen arkadan gelen parlak cübbeli adamlar devrilenlerin yerini alıyordu. Adeta yerden bitiyorlardı. Kendilerini korkusuzca silahların süngülerin üstüne atıyor ve ölüyorlardı. Parçalanan cesetlerinden dumanlar tüterken arkadan başkaları geliyordu. Ve Maksim korosu yeri göğü inletmeye devam ediyordu. Öğle vakti her şey bitmişti. Abdullahi ordusunun neredeyse yarısını ölü olarak bırakıp kaçmıştı. İngiliz ve Mısırlılar da mızraklı birliklerin neredeyse yarısını, yani 48 bin asker yitirmişlerdi. Bunlar 2 dakikalık o cesur ama anlamsız saldırıda ölenlerdi. Penrod Omdurman'a ilk girenler arasındaydı. Derme çatma, sağlıksız mahallelerde hala ufak tefek direniş hareketleri oluyordu. Ama onları aldırmayıp askerlerinden bir kısmıyla birlikte doğruca Osman Atalan'ın sarayına sürdü atını. Avluda atından indi, binalar bomboştu. Elinde kılıcıyla içeri dalıp "Rebecca neredesin?" diye seslenmeye başladı. Sesi boş odalarda yankılandı. Birden arkasına sinsi bir hareket hissetti ve tam zamanda dönerek kürek kemiklerinin arasına hedef alınmış hançeri savuşturdu. Kılıcını savurup tekrar saldıran adamın bileğini kemiğe kadar yardı. Arap haykırdı ve hançerini düşürdü. Kılıcın ucunu adamın gırtlağına dayayan Penrod onu sırtı duvara dayanana kadar geriletti. Adamı tanımıştı. Osman Atalan'ın savaşçılarından biriydi. "Neredeler?" diye sordu. "Al Cemal ve Nazira nerede?" Kan fışkıran bileğini tutan adam Penrod'a tükürdü. Tam o sırada Penrod'un arkasına gelen Yakup, "Efendi bunu bana bırakın siz," dedi. "Benimle mutlaka konuşacaktır." Penrod başını salladı. "Develerin yanında bekleyeceğim, gecikme." "Merhametsiz Yakup oyalanmayacak." Penrod yakalanan adamın 2 kere haykırdığını duydu. İkincisinde sesi daha zayıf çıkmıştı. Ama nihayet Yakup da gelmişti. "Ged davasında," dedi ve hançerindeki kanı devesinin boynunda temizledi. Ged davası Tebeşir Tepeleri havzasındaydı. Yüzeyde su yoktu, sadece kirek taşından tepeliği olan tek bir derin kuyu vardı. Etrafı hurma ağaçlarıyla çevriliydi. Ermiş mezarının kubbesi caminin daha yüksekteki kubbesinden ve mollaların kaldığı düz damlı binadan ayrıydı. Penrod ve birliğindeki askerler vahaya yaklaşırken bir grup çocuğun hurma ağaçları arasında oynadığını gördüler. Uzun pis entariler giymiş çıplak ayaklı kızlar ve oğlanlardı bunlar. Bakır saçlı bir çocuk kovalıyor, ötekiler de çığlık çığlığa bağırarak kahkahalar atarak kaçıyordu. Develi askerler ortaya çıkar çıkmaz hepsi donup kaldı ve koca gözleriyle onlara baktı. Sonra en büyük oğlan dönüp camiye doğru koşmaya başladı. Ötekiler de peşinden gitti. Onların gitmesiyle vaha ıssız ve boş görünür olmuştu. Penrod ilerledi ve bir at kişlemesi duydu. Hayvan duvarın köşesinde duruyordu. Önündeki bir torbadan bir tutam saman almış çiğniyordu. Bu koyu renkli bir aygırdı. Albuk. Caminin kapısında dizginleri çekip deveden indi ve dizginleri Yakup'a uzattı. Sonra kılıcını kınından çekip yavaşça ilerledi. Kapının kanatları ardına kadar açıktı ve caminin içi dışarıdaki parlak gün ışığına karşın oldukça loştu. "Osman Atalan!" diye bağırdı Penrod ve sesi kendi kulaklarında yankılandı. Sonra yine sessizlik çöktü. O sırada binanın girişindeki ışıkta bir hareket oldu. Osman Atalan gün ışığına çıkmıştı. Sert ve zalim atlarından aklından geçenleri anlamak mümkün değildi. Sağ elinde uzun palası vardı ama kalkanı yoktu. "Senin için geldim," dedi Penrod. "Evet," diye cevap verdi Osman. Penrod sakalındaki gümüş telleri fark etti ama bakışları sert ve kararlıydı. Seni bekliyordum, geleceğini biliyordum. 9 yıl dedi Penrod. Uzun bir süre diye yanıtladı Osman ama işte vakit geldi. Basamakları indi ve Penrod 10 adım geri çekilerek ona dövüş alanı açtı. Zarif bir menüetle birbirlerinin etrafında döndüler. Hafifçe kılıçlarına dokundular. Çelik bıçaklar ince kristaller gibi çınladı. Gözlerini birbirlerinden ayırmadan tekrar döndüler. Son dövüşlerinden bu yana oluşmuş zayıf bir nokta arıyorlardı birbirlerinde. Ama bulamadılar. Osman kobra gibi gergin ve zehirliydi. Penrod ise firavun faresi gibi çevik ve akıcı. Son bir kez dönüp durdular ve sanki bu bir işaretmiş gibi aynı anda atıldılar. Kılıçlar birbirini karşıladı. Yine ayrıldılar, döndüler ve tekrar kapıştılar. Kılıçlar parıldıyor, şakırdıyor, inip kalkıyordu. Penrod bastırıyor ve Osman'ı geriletiyordu. Osman geriye bir adım atıp aynı şiddetle karşı saldırıda bulundu. Penrod santim santim geri çekilerek üstüne gelmesine izin verdi. Sonra birden başına doğru hamle yaptı. Osman hamleyi karşıladı, kılıçları kenetlenmişti. Şimdi ikisi de tüm ağırlıklarıyla kılıç tutan bileklerine yükleniyorlardı. Alınlarında ter damlaları birikmeye başlamıştı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak gittiler. Penrod Osman'ın tutuşundaki süngerimsiliği hissetti ve onu tartmak için kılıcını geri çekip bir adım geri sıçradı. Kılıçları ayrılınca Osman seri bir hamleyle Penrod'un kılıç tutan sağ bileğine atıldı. Ama Penrod onun bu eski oyununu bildiği için hazırlıklıydı. Osman yavaşlamış gibi görünüyordu. Uzun palayı karşıladı ve döndürdü. Yavaş değildi, tekrar dönerken fikrini değiştirmişti Penrod. Sadece eskiden olduğu kadar hızlı değil diye düşündü. Peki ya ben? Osman'ın yüzüne doğru bir şaşırtma hamlesi yaptı ve karşı hamleyi davet ettiği belli olmasın diye geriye doğru belini büktü. Osman neredeyse avlıyordu Penrod'u. Karşı hamlesi fırtına gibi gelmişti. Penrod ucu ucuna savuşturdu. Osman iyice üstüne geldi ve yine oyalandı. Bu onun eski kötü alışkanlığıydı. Geri çekilmekte ağır kalıyordu. Penrod bu kez isabet ettirdi. Osman kolunun altından göğüs kafesine darbe almış ve yara kemiğe kadar gitmişti. Ama kılıcın ucu kaburgaların arasına girmemişti. Yine döndüler. Osman çok kan kaybediyordu. Kan kaybı yüzünden hızla gücü azalacak ve hasar gören kasları katılaşacaktı. Artık zamana karşı yarışıyor ve her tür saldırıyı deniyordu. Tüm gücüyle ve tüm ustalığıyla hamle yapıyordu. Palası adeta dans eden bir ışığa dönmüştü. Hem saldırıyı karşılayıp önünü kesiyor hem de her yöne aşağı yukarı hamleler yapıyordu. Aralıksız hamle ediyor, asla ara vermiyor, asla Penrod'a karşı hamle geliştirme fırsatı bırakmıyordu. Sonunda Penrod'u sol omzundan yaraladı. Hafif bir yaraydı ve Osman'ın kan kaybı daha da artmıştı. Artık hamleleri giderek şiddetini yitiriyor, geri çekilişleri her seferinde biraz daha ağırlaşıyordu. Penrod kendi zamanını bekleyerek onu oyalıyordu. Gözünü Osman'dan ayırmıyordu. Dövüş boyunca Osman Penrod'un kalçasına hamle yapmamıştı. Penrod tecrübeyle bunun Osman'ın en sevdiği ve en ölümcül hamlesi olduğunu biliyordu. Birçok hayvanı da öyle öldürmüştü. Sonunda Penrod ona bu fırsatı yaratmaya karar verdi ve hafifçe döndü. Osman hamlesini başlattı ve Penrod tam o sırada öyle bir döndü ki pala binici pantolonunu sıyırdı ama etine değmedi. Osman o arada iyice öne gelmiş ve geri çekilmekte gecikmişti. Penrod Osman'ı bir daha yaraladı. Bu kez kılıcını Osman'ın kaburgalarının dibine saplamış ve şişe geçirilmiş balık gibi olduğu yere mıhlamıştı. Kılıcının kaburgaların arasındaki boşluktan omurgaya kadar girdiğini hissetti. Osman hareketsiz kaldı ve Penrod bir adım daha yaklaştı. Son bir hamle yapmasını önlemek için rakibinin pala tutan elini sıkıştırdı. Yüzlerinin arasında sadece birkaç santim vardı. Penrod'un bakışları sert ve soğuktu. Osman'ınkiler ise acı bir öfkeyle kararmıştı. Ama giderek taş gibi matlaşıyordu. Palası elinden düştü, bacakları kıvrıldı ama Penrod kılıcıyla onu tutuyordu. Osman konuşmak üzere ağzını açtı ama dudaklarının köşesinden koyu renk bir kan sızdı ve çenesine aktı. Penrod bileğini gevşedi, kılıcından sıyrılmasına izin verdi. Osman Penrod'un ayaklarının dibine yığıldı ve kolları iki yana açılarak sırt üstü kaldı. Penrod geri çekilirken bir kadın çığlık attı. Yukarı bakınca Arap kadınlardan ve çocuklardan oluşan küçük bir grubun caminin girişinde birbirlerine sokularak dikildiğini fark etti. Daha önce dışarıda koşuşan küçükleri tanımıştı ama kadınları tanımıyordu. Nazira, bu Yakup'un sesiydi. Kadınlardan birinin sese tepki verdiğini gördü ve o zaman Nazira'yı tanıdı. Nazira iki küçüğü kollarından tutuyordu. Biri bakır saçlı çirkin oğlan, öteki de ondan birkaç yaş küçük ince bir güzelliğe sahip bir kızdı. İki çocuk da ağlayarak Nazira'nın elinden kurtulmaya çalışıyordu. Ama kadın bırakmıyordu. Sonra bir Arap kadın gruptan ayrıldı ve yavaşça basamakları inmeye başladı. Uykuda yürür gibi bir hali vardı ve bakışları ayaklarının dibinde yatan adama kilitlenmişti. Kadında müthiş tanıdık bir yan vardı. Penrod merakla ona bakmaya devam ederek geriledi. Sonra bağırdı, "Rebecca!" "Hayır," diye İngilizce olarak yanıt verdi yabancı. "Rebecca uzun zaman önce öldü." Yüzü bir zamanlar tanıdığı güzel genç kadının karikatürü gibiydi. Kadın Osman'ın yanına çömeldi ve palasını aldı. Sonra Penrod'un yüzüne baktı. Bakışları ihtiyar ve umutsuzdu. "Çocuklarıma iyi bak," dedi. "Bana en azından bu kadarını borçlusun Penrod Ballantyne." Penrod niyetini anlayıp önlemek için bir şey yapamadan kadın palanın sapını yere koyup ucunu da kaburgalarının dibine dayayarak tüm ağırlığıyla üstüne abandı. Palanın ucu bedeninde kaybolmuş ve kadın da Osman Atala'nın üstüne yığılmıştı. Çocuklar haykırarak Nazira'nın elinden kurtuldular ve koşarak gelip ana babalarının üstüne kapandılar. Bağırıp dövünüyorlardı. Penrod'un yüreğini dağlayan korkunç bir sesti bu. Kılıcını kınına soktu, dönüp dışarı çıktı ve hurma ağaçlarına doğru yürüdü. Yakup'un yanından geçerken Osman Atalan'ı göm dedi. "Sakın bedenini parçalamaya ya da başını kesmeye kalkma. Al Cemal'ı da yanına göm. Nazira ile çocuklar bizimle gelecek. Onlar benim deveme binecek. Ben de Albuk'la geleceğim. Her şey hazır olunca haber ver." Ağaçların arasına daldı ve devrilmiş bir ağaç gövdesi bulup oturdu. Çok yorgundu ve omuzundaki yara zonkluyordu. Gömleğini açıp mendiliyle sardı yarayı. O iki çocuk kızla oğlan Rebecca'nın çocukları olmalı diye düşündü. Onlara ne olacaktı? Sonra Amber'le Safran'ı hatırladı. Onlarla başa çıkacak iki teyzeleri vardı. Kederle gülümsedi. Tabii ki Rebecca'nın hissesine düşen serveti alacaklardı. Ve Nazira da yanlarında olacaktı. Bir eksikleri olmayacaktı. Bir saat sonra Yakup onu çağırmaya geldi. Giderken taze doldurulmuş yan yana iki mezarın önünde durdular. "Sence Rebecca onu sevmiş miydi Yakup?" "O Müslüman bir eşti," dedi Yakup. "Tabii ki sevmiştir. Allah'ın gözünde başka türlüsü makbul olmazdı." Tekrar hayvanlara bindiler. Nazira iki çocukla Penrod'un devesine binmişti. Yakup da yanından gidiyordu. Penrod da aygırı atladı ve Omdurman'a döndüler. Rebecca ve Osman Atalan'ın oğlu Ahmet Habib Abd Atalan büyüdükçe daha çirkinleşmişti. Ama çok zekiydi. Kahire Üniversitesi'nde hukuk okudu, siyasi faaliyeti olan bir öğrenci grubuna katılmıştı. Ülkelerindeki İngiliz işgaline şiddetle karşıydılar. Hayatının geri kalanını da tıpkı babası gibi nefret ettiği bu ulusa ve imparatorluğa karşı cihada adadı. Her iki dünya savaşında da Alman taraftarı oldu ve ikincisinde Erwin Rommel adına casusluk yaptı. İngiliz kuklası olan Mısır Kralı Faruk'a karşı yapılan kansız darbede Devrim Komuta Konseyi'nin aktif bir üyesiydi. Rebecca'nın kızı Kahruba ufak tefek kaldı ama her yıl biraz daha güzelleşmişti. Küçük yaşta olağanüstü bir dans ve oyunculuk yeteneği olduğunu keşfetti. 20 yıl boyunca Avrupa'nın bütün büyük tiyatrolarından parlak bir yıldız gibi geçti. Özgür ve vahşi ruhu yüzünden yaşarken efsane haline gelmişti. Hem kadınlar hem erkekler hayrandı ona. Sonunda otomobil üreten bir Fransız sanayiciyle evlendi ve Deauville'deki malikanelerinde krallara layık bir yaşam sürdü kocasıyla birlikte. Halife Abdullah'ı Omdurman'dan kaçmıştı ama Penrod Ballantyne ve deve birliği bir yıldan uzun süre aman vermeden peşinden gitti. Sonunda daha fazla kaçmaya tenezzül etmedi. Issız bir bölgede karıları ve yandaşlarıyla ipek bir halının ortasına oturdu. Askerler yetiştiğinde de direnmeye kalkışmadı. Oturduğu yerde vuruldu. Mehdi'nin anıtı yerle bir edildi. Kemikleri mezardan çıkarıldı ve kafatası mürekkep hokkası haline getirildi. Bu şekilde General Kitchener'a hediye edildiğinde adam dehşete düştü ve kafatasını gizlice ıssız bir yere gömdü. Omdurma Savaşı'ndan sonra Kitchener İmparatorluğun sevgilisi haline geldi. Asalet ünvanının yanı sıra büyük miktarda para armağanı aldı. Güney Afrika'daki Boerler İngiliz ordusuna bir dizi yenilgi yaşadınca Kitchener durumu düzeltmek üzere o bölgeye gönderildi. Çiftlikleri yaktı, kadın ve çocukları tomplama kamplarına sürdü. Boerler yenilmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kitchener Mareşalliğe yükseltildi ve başkomutan oldu. Bu şekilde insanlık tarihinin en yıkıcı savaşında imparatorluğun dümenine geçmişti. 1916 yılında Hampshire gemisiyle Rusya'ya doğru ilerlerken gemi Orkney açıklarında bir Alman mayınına çarptı ve Kitchener kariyerinin doruğundayken hayata veda etti. Sir Evelyn Baring de 1. Cromer kontu olmuştu. İngiltere'ye dönüp geri kalan yıllarını anılarını yazmakla ve Lordlar Kamarası'na serbest ticareti savunmakla geçirdi. Nazira 3 Benbrook kız kardeşin tüm çocuklarının büyütülmesine yardım etti. Bu iş zamanının çoğunu alsa da boş vakitlerini de eşit olarak Yakup'la Bachit'i ayırmaktan asla geri kalmadı. Bachit'le Yakup aralarındaki kan davasını hayatlarının sonuna kadar sürdürdüler. Bachit rakibi tarafından daima aşağılık zampara olarak adlandırıldı. Yakup'un takma adı ise Jalin suikastçısıydı. Son yıllarında ikisi aynı kahveye gidiyor, biri bir uçta öteki diğer uçta oturuyor ve karşılıklı nargile tüttürüyorlardı. Karşılıklı düşmanlıklarından ikisi de son derece mutluydu. Bachit bayağı yaşlanıp ölünce Yakup bir daha asla o kahveye gitmedi. Ryder Courtney'in pamuk tarlaları çok verimli olmuştu. Kazandığı milyonları Transvaal altınına ve Mezopotamya petrolüne yatırdı. Servetini dörde katlamıştı. Zamanla ticari faaliyetleri tüm Afrika'ya ve Akdeniz'e yayıldı. Ama Safran için daima iyi huylu ve hoşgörülü bir koca olarak kaldı. General Sir Penrod Ballantyne Kitchener'ın mahiyetinde Güney Afrika'ya gitti ve Boerlerin Transvaal'de imzalanan V.R. Nigging anlaşmasıyla teslim oluşunda hazır bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nda Allenby'nin süvarileriyle Filistin'de Osmanlılarla çarpıştı. Gaza ve Megiddo'daki başarılarıyla daha büyük onurlar kazandı. 70'li yaşlarında bile çok iyi polo oynuyordu. Amber'le Nil kıyısındaki evlerinde yaşamaya devam etmişler ve geniş bir aile olmuşlardı. Amber de Safran'da eşlerinden uzun yaşadılar. Yıllar geçtikçe daha da yakınlaşmışlardı. Amber ünlü bir yazar olmuştu. Romanlarında Afrika'nın romantizmini ve gizemini yansıtıyordu. İki kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Safran'ın muhteşem renklerle bezeli resimleri ise New York, Paris ve Londra galerilerini süslüyordu. Nil serisi resimleri iki kıtanın koleksiyoncuları tarafından kapışılıyor ve muazzam fiyatlara satılıyordu. Picasso onun için bir güneş kuşunun uçtuğu yolu resmediyor demişti. Ama şimdi hiçbiri bu dünyada değil. Afrika'da sonsuz zaferi yalnızca güneş kazanabilirdi. Kitabın sonu. 19 Temmuz 2009. Sayfa 605.